Ayrım 21. Denge Oyunu. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası. Selim Deringil. Sayfa 152. İran'ın işgali. 1941 yılının Türkiye'si için belki de en endişe verici gelişme Ağustos ayında İngiliz ve Sovyet kuvvetlerinin İran'a ortaklaşa işgalleriydi. Türkiye için bu harekat tehlikeli bir emsal oluşturabilirdi. İran, İngiltere ve Amerika'nın Sovyetleri takviye edebilmeleri için irtibat sağlama amacıyla işgal edildi. İngiltere'nin öne sürdüğü İran'da Alman yanlısı bir 5. kol tehlikesi olduğu yolundaki iddialar Türkiye'de kesinlikle bahane olarak görüldü. İran'da Alman sempatizanı bir rejimi iktidara getirmek için yapılabilecek bir darbe tehlikesi İngilizlerce abartılıyordu ama gene de böyle bir olasılığın olmadığı söylenemez. Bu tür bir darbenin Türkiye'nin tarafsızlığını da tehlikeye düşüreceğini düşünen İngilizler, İran işgalini bir ölçüde de Türkiye üzerindeki etkilerini arttırmak için gerçekleştirdiler. 1 Eylül'de Roosevelt'e yazdığı mektupta Churchill, İran'da pürüzsüz ve çabuk elde edilen olumlu sonuçlardan söz ederken sözlerine şunları da ekliyordu. Türkiye'nin Suriye ve Filistin'e Alman kuvveti geçişine karşı aşılmaz bir engel oluşturması son derece önemlidir. Churchill'e göre Orta Doğu'da arttırılan İngiliz askeri mevcudiyeti Türkiye'yi elde tutmamız ve Rusya'yı desteklememiz açısından fevkalade önemliydi. 101. Löwenheim and Langley, Roosevelt and Churchill, sayfa 155-156. 10 Temmuz'da Weifel, Londra'ya Avam Kamarası Savunma Komitesi'ne çektiği telgrafta şunları söylüyordu. İran üzerinden Rusya'ya elimizi uzatmamız zorunludur. Bu, İran hükümeti buna kolaylık göstermediği takdirde bunu yapacak bir hükümeti iş başına getirmemiz gerekmektedir. 102. Winston Churchill, The Grand Alliance, sayfa 477. Bu ortamda İran hükümetine sunulan ve İran'daki tüm Almanların sınır dışı edilmesini isteyen İngiliz-Sovyet notası, askeri harekatı hazırlayan bir bahaneden başka bir şey değildi. İran hükümetinden zaten beklenildiği üzere gelen olumsuz cevap, İngilizlere ve Sovyetlere güç kullanmalarını mümkün kılan bahaneyi vermiş oldu. Böylece sadece Almanların dışarı atılmasıyla sağlayacaklarının çok ötesinde bir müdahale olanağı buldular. 17 Ağustos'ta yollanan ikinci nota ise daha çok işgalin haberi niteliğindeydi. 103. W. Langer, E. Gleason, The Undeclared War, sayfa 803. Türkiye'de bu işgalin nasıl karşılanacağı konusunda İngilizler hiç kuşkuya düşmedi. 8 Ağustos'ta İngiliz yetkilileri Amerika'nın Londra elçisinden Türk tarafına Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın işgalini onayladığını söylemesini rica ettiler. 11 Ağustos'ta İngiliz ve Sovyet elçileri Türk hükümetine Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterileceğine dair güvence notaları verdi. Aynı gün İngiliz Dışişleri Bakanı Anthony Eden Londra'da kabineye Türklere ve verilen notaların sindirilmesi için Türkiye'ye zaman tanınması gerektiğini ama bu zamanın fazla uzamamasının da önem taşıdığını söyledi. Nota verildikten sonra fazla zaman geçmesine izin verirsek Türkler İran'daki projelerimiz hakkında sorular soracaklardır ki biz bu konuda Tahran'a taleplerimizi bildirmeden Türklerle bu meseleyi görüşmek istemiyoruz. 104. Cap 65 23 MW 79 41 2. Eden Türkiye'de Tahran'a bir ultimatum verildiği izleniminin uyanmaması gereğini vurguluyordu. Tavrımızda taleplerimizin geri çevrilmesi halinde zora başvuracağımıza dair kuşku uyandıracak hiçbir belirti bulunmamalıdır. 105. A.G.E. Amaç, Türkiye'yi İran'daki Alman uzmanların sınır dışı edilmesini sağlamaktan öte bir emel beslemediğini sezdirmekti. 19 Ağustos'ta İran hükümetine verilen ikinci notadan sonra toplanan kabineye, notaya olumsuz yanıt alındığı takdirde hiçbir ultimatum verilmeden doğrudan askeri harekata girişileceği bildirildi. Daha fazla zaman geçirmemek için bir diğer neden de Türk hükümetine bizi çok zor durumda bırakacak biçimde hesap vermek zorunda kalmamızdır. 106. Cap 65-23 MW 84-41-1. Bu aşamada İngiltere'nin korkusu Türkiye'den gelecek rahatsız edici sorulara açık yanıt verme zorunda kalması ve İran'daki emellerinin ortaya çıkmasıydı. İran'ın İngiliz ve Rus kuvvetlerince işgali Türkiye'de yaygın eleştirilere yol açtı. 107. Kirk, The Middle East in the War, The USSR and the Middle East, Turkey. 23 Ağustos'ta Hugh Essen, emin bir kaynaktan aldığı bilgiye dayanarak Türkiye'nin Doğu Anadolu'dan İran'a bir kamyon yolu açarak onu takviye etmeyi düşündüğünü Londra'ya bildirdi. Elçinin bildirdiğine göre, askeri ateşemizin doğruluğu kesin olan bilgisine göre, Sovyet elçisinin Türkiye'nin İran'da bir harekata karşı harekete geçeceğine dair korkuları varmış. Ben de ona, Sovyet elçisine, Türk hükümetinin yapmakta olduğumuz işi beğenmediklerini bildiğimi söyledim. 108. FO 371 R 7908 236 44 Telno 2041. Türk basını İran'ın işgaline geniş yer verdi. 27 Ağustos tarihli Cumhuriyet'te Yunus Nadi, İran'a çifte taarruz başlıklı yazısında şöyle diyordu. Matbuatımızın birleşmiş dilinden pekala anlaşılabileceği üzere Türk efkarında derin bir teessür uyandıran bu hadisenin daha feci tarafı, onun hiçbir hukuki esasa dayanmayarak düpedüz bir tecavüz ve istila hareketi manzarası göstermesindendir. 109. Yunus Nadi, Cumhuriyet, 27 Ağustos 1941. Aynı konuda akşamda yazan Necmettin Sadak, Türkiye beynelmilel siyaset ahlakında herhangi vesile ile olursa olsun bir memleketin istilasını haklı görecek sebep tasavvur edemez diyordu. 110. N. Sadak, akşam 26 Ağustos 1941. Gene Cumhuriyet imzasız bir başyazıda ortak istilanın yol açtığı şaşkınlığa değiniyor ve bunun bir İngiliz-Rus ortak harekatı oluşuna dikkatleri çekiyordu. 111. Cumhuriyet 27 Ağustos 1941. Bir diğer yazısında Sadak, birkaç yüz Alman'ın mevcudiyetinin bu harekata ancak bahane olabileceğini söylüyordu. Bu işgalin sebebi bir kış seferine hazırlık olarak Rusya'ya yardım için geniş bir yol açmaktır. İran'ın kabahati birkaç yüz Rus, İngiliz veya Alman misafirini kabul etmek değil, bu yolun üzerinde bulunmaktır. 112. Ne Sadak, akşam 28 Ağustos 1941. O günlerde Türk basınından edinilen genel izlenim, Türkiye'nin İngiltere'nin bu davranışından dolayı düş kırıklığı içinde olduğu ve özellikle İngiltere'nin bağımsız bir ülke topraklarına Sovyetler Birliği ile birlikte tecavüz etmiş olmasından derin üzüntü duyduğuydu. Türk hükümetine verilen İngiliz-Sovyet ortak güvence notalarına rağmen İran'ın işgali şimdiye dek dost görünen iki ülkenin içine düştükleri büyük gaflet olarak değerlendiriliyordu. 9 Eylül'de Hugh Essen, İngiltere'ye karşı genelde soğuk bir hava estiğini Londra'ya bildiriyor ve bunun resmi kaynaklara dayanan İran'ı işgalimizle ilgili basın haberlerinin kamuoyunda oluşturduğu olumsuz etkinin sonucu olduğunu belirtiyordu. Elçi, Almanya'nın bu durumu değerlendirme fırsatını kaçırmadığını söylüyor, Almanya ile sıkı ilişkiler içinde olan ticaret ve sanayi çevrelerinin İngiliz aleyhtarı seslerini duyurmaya başladıklarını rapor ediyordu. 113. FO 371R 8328 139 44 Telno 2186. Bu arada Mihver propagandası İran ve Türkiye arasındaki benzerliklere dikkati çekiyor ve İran'dan sonra Türkiye'nin İngiliz-Sovyet ortak taleplerine maruz kalacağını yayıyordu. 12 Eylül'de Hugh Essen, özellikle bu söylentinin kamuoyunu etkilemediği söylenemez diyordu. 114. FO 371R 8363 139 44. İran'ın Sovyetlerce işgal edilen bölgelerinde Sovyet askerlerinin davranışları genel tedirginliği arttırıyordu. Her ne kadar Sovyet propagandası İran halkının Sovyet askerlerini iyi karşıladığını söylüyorsa da istihbarat raporları Sovyetlerin Azerbaycan'da bölücülük hareketlerine destek sağladıklarını bildiriyordu. Amerika ve İngiltere bu konuda Kremlin'i uyarmışlar ve bu tür bölücülüğe destek sağlanmasının Türkiye üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekmişlerdi. 115. Langer and Glasson, The Undeclared War, sayfa 810. 29 Eylül'de İmparatorluk Genelkurmay Başkanı Savaş Kabinesi'ne sunduğu raporda Kuzey İran'da olaylar çıkmakta olduğunu ve Sovyet hükümetinin İran'da sivil idarenin varlığını sürdürmesi konusunda hiç yardımcı olmadığını kabineye açıkladı. 116. CAP 65-19, MW 98-41-5. Türk gözlemcilere göre bu gelişmeler beklenilenin dışında bir şey değildi ve nereden gelirse gelsin baskıya karşı güçlü bir tavır almaları gerektiğinin bir kez daha vurgulanışıydı. İran devleti güçsüz bir devletti. 60 bin gibi sayıca küçük bir orduya sahipti. Üstelik Şah'ın ülke üzerindeki etkinliği zayıf olduğundan bu ordu Şah'ı korumak için zaten Tahran çevresinde mevzilenmişti. Şah, kendisini bir ülkeye, Almanya'ya aşırı ölçüde bağımlı kılan bir dış politika yürütüyordu. Konu meydandaydı, İran zayıftı ve yutulmuştu. Her ne kadar İngiltere İran'ın bağımsızlığını koruyacağını bildirse de bu gerçekleri değiştiremezdi. Türk devlet adamları için İran olayından alınan ders çok önemliydi. Bu işgal, İngiltere gibi sözde ilkelerle hareket eden bir devlet için dahi çıkarların tek önemli şey olduğu gerçeğini bir kez daha gösteriyordu. İngiltere, defalarca özgürlük uğruna Nazizm canavarıyla boğuştuğunu ilan etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ise yüce ahlaki ilkelerini bir yana bırakıp bir ülkenin ezilmesine seyirci kalmıştı. İran'ın işgal edildiği gün Şah Roosevelt'e kişiye özel bir mesaj göndererek müdahalesini istemiş ve bu işgalden henüz 2 hafta önce Roosevelt Atlantik Paktı söylevinde ülkelerin iç işlerine karışmayı şiddetle kınayan bir konuşma yapmıştı. 117. Langer and Glasson, A.G.E, sayfa 805. Ayrıca Türk dış politikasını yönetenlerin işgalin ardından yatan hesapları da görülüyordu. Bazı çevrelerde bu harekat Sovyet cephesi çöktüğü takdirde Hindistan'ı koruyabilecek bir hat oluşturma hazırlığı olarak değerlendirildi. 118. Barutçu, A.G.E, sayfa 234-235, E.M.Wright, İran as a Getaway to Russia, Foreign Affairs, January 1942, sayfa 367. Birçok konuda Türkiye'ye saldıran liberal Amerikan basını dahi hükümet çizgisine aynen uydu. 26 Ağustos tarihli New York Times, İran işgalinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor ve şu görüşe yer veriyordu. Bu harekat, Almanya'nın ilk fırsatta el koymayı tasarladığı bir mevkiye ulaşmasını engellemek için müttefiklerin daha erken davranma zorunluluğunun ürünüdür. Aynı gazeteye göre ülkelerini Almanlar yerine İngilizler işgal ettiği için İranlılar kendilerini şanslı kabul etmeliydiler. 119. Langer and Glasson, A.G.E, sayfa 808. Amerika'da aynı basın çevreleri Türkiye'yi Almanya ile dostluk ve saldırmazlık paktı imzaladığı için amansızca eleştirmişlerdir. Bu antlaşmanın imzalanması konusunda 23 Ağustos'ta Collier's dergisi şu görüşe yer vermişti. Yarın Türkiye, herkesin nabzına göre şerbet vermekten yargılanacak olsa, daha açıkçası İngiltere'den fazla Alman yanlısı olmakla suçlanacak olsa, iddia makamı davayı kolayca kazanacaktır. 120. Colliers, August 23, 1941, The Turkish Toss-Up. Ama şimdi aynı çevreler yüksek ahlaki değerlerine rağmen açık bir tecavüz hareketini onaylamıyorlar mıydı? Bu ortamda Türkiye dış politikada sadece kendine güvenmesinin gerekliliğine olan inancını bir kez daha pekiştiriyordu. Krom sorunu. Krom sorunu incelediğimiz dönem içinde önemli bir yer tutmaktadır. İngiltere ile Almanya arasındaki Krom Savaşı bu stratejik cevherin sayılı üreticilerinden olan Türkiye'yi yakından ilgilendiriyordu. Krom üstün vasıflı, çelik ve yüksek dirençli zırh üretiminde vazgeçilmez bir ham maddeydi. Almanya ve İngiltere Türk kromunu kendisi için elde etmek istediği kadar hasımının elde etmesine de engel olmak istiyordu. 1939'da Türkiye ile İngiltere arasında antlaşma müzakereleri sürerken Türkiye bu cevherini İngiltere'ye uzun vadeli bir antlaşma ile bağlamak istemiş fakat İngiltere ancak 2 yıllık bir kontrata razı olmuştu. İki hasmın Türkiye'nin elindeki kromu almak için birbirlerine karşı fiyat arttırmaları ekonomik açıdan Türkiye'ye büyük kazanç sağladı. Ama politik olarak bütün olup bitenler son derece çetrefilli ve tehlikeli işlerdi. 121. Lankovski, Middle East in the World Affairs. Her ne kadar çetrefilli de olsa Menemencioğlu'nun keskin müzakereciliği sayesinde Türkiye bu işten kazançlı çıktı. Türk devlet adamlarının pazarlığa verdikleri önem krom sorunu ışığında en berrak biçimde değerlendirilebilir. Türk tarafı ancak savaş malzemesi karşılığı olarak krom satışına razıydı. Bu konuyu görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Alman heyetinin başkanı Claudius, Ankara'dan Berlin'e 9 Eylül 1941'de yolladığı mesajında şöyle diyordu. Bu konuda ilk izlenimim krom ve bakır satışları konusunda Türklerin son derece inatçı olduklarıdır. Bu cevherlerin satışına ancak savaş malzemesi karşılığında razı olacağı benziyorlar. 122. DGFP D13 No 294 sayfa 471. Menemencioğlu'nun ısrarı üzerine Almanlar krom karşılığı ağır top satışına razı oldular. Akde vefa ilkesini de gözden ırak tutmayan Türk tarafı sevkiyatın ancak 1943'ten sonra başlayabileceğini, zira o tarihe kadar krom ihracatının tümünün İngilizlere söz verildiğini de belirtmişti. Almanya ile imzalanan dostluk antlaşmasından İngiltere nasıl haberdar edildiyse bu konuda da aynı politika izlendi. Yasallığa her aşamada büyük önem verilmekteydi. Claudius'un ifadesine göre Menemencioğlu bu antlaşmanın politik ve psikolojik önemi üzerinde uzun uzun durdu. Ama Türk hükümetinin verilmiş bir sözden geri dönmeyeceğini de tekrarladı. 123. A.G.E. No 358 sayfa 568. Menemencioğlu'nun buradaki taktiği Almanların ticari antlaşmalara da politik bir hava vermekten hoşlandıklarını bildiği için işin yüzeysel propaganda yanını abartarak özüne sadık kalmaktı. Almanlara bir propaganda zaferi kazandıkları izlenimi veriliyor ama İngiltere'ye kontratla verilmiş cevher emniyete alınıyordu. Menemencioğlu Almanlarla bu konuda yürütülen müzakerelerin kopmasından doğacak tehlikeyi biliyor ve Almanya için Türkiye'nin yegane pratik krom kaynağı olmasından doğan avantajı değerlendiriyordu. Ankara'daki Alman müsteşarı Kroll'ün 13 Ekim'de Berlin'e çektiği telgraf durumun Almanya için pek iç açıcı olmadığını gösteriyordu. Müzakerelerin istenilen sonucu doğurmadığı saklanamaz. Zira ancak 1943'ten sonra Türkiye'den krom elde edebileceğiz ve bu tarihe kadar elde olan stoklarımız tükenmiş olacaktır. Ayrıca aldığım bilgiler doğruysa başka ülkelerden bu stokun tazelenmesi olanak dışıdır. 124. A.G.E. No 402 sayfa 645. Kroll'un Berlin'e gönderdiği müzakerelerin özeti Menemencioğlu'nun ustalığını bir kez daha kanıtlamaktadır. Müzakerelerin açılışında İngiltere ile önceden yapılmış antlaşmadan hiç söz etmeyerek Almanya'ya krom sevkiyatının hemen başlayabileceği izlenimini uyandırmıştı. Menemencioğlu'nun tavrında İngiltere ile daha önce yapılmış bir antlaşmanın varlığını sezdiren en küçük belirti yoktu. 125. A.G.E. sayfa 646. Genel sekreter Almanlarla görüşürken satılacak olan kromun miktarı üzerinde duruyor ve İngilizlerle yapılan kontrat gün ışığına çıkınca Alman tarafına İngilizlerden daha esnek olmalarını talep ettiğini söylüyordu. Alman heyeti Türk tarafının bu yöntemlerle zaman kazanmaya çabaladığını anlamakta gecikmedi. Bu durumu Kroll şöyle özetliyordu. Bize somut olarak veremedikleri ödünleri şekilde kalan ödünlere dönüştürüyorlardı. Kroll her ne kadar propaganda nedeniyle müzakerelerin başarılı olduğunun vurgulanması gereğine katılıyorsa da Kendimiz için gerçekleri bilmemizde yarar var, diyordu. Alman elçilik görevlisi Sovyet cephesinde iyi sonuçlar alındıktan sonra Türklerin daha olumlu bir tavra zorlanabilecekleri görüşünü savunuyordu. Ama 6 senelik deneyimime dayanarak söyleyebilirim ki Türkler politik zorunluluk olduğu zaman her antlaşmadan bir sıyrılma yolunu bulacak yeteneğe sahiptirler. Ayrıca Kroll, İngiliz yanlısı eğilimlerin henüz yaygın olduğunu ve hükümet çevrelerinin halen o eğilimlere yakın olduğunu bildiriyordu. 126. A.G.E. Almanya ile gerçekleştirilen Krom Antlaşması'nın bu sulandırılmış hali, Almanları tatmin etmediği halde müttefik ve müttefik yanlısı çevrelerde olumsuz yankılara yol açtı. Özellikle ABD'nin tepkisi çok sert oldu. Amerika'nın savaşa girmeden önceki günlerde Türkiye'ye karşı tutumu İngiltere'den çok daha katıydı. 10 Temmuz'da Londra'ya çektiği bir telgrafta İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Halifax, Amerikan yetkililerinin Türkiye'nin Almanya'ya eğilimli olduğunu gösteren kanıtları içeren bir kataloğu kendisine verdiklerini bildiriyordu. Amerikalılar, Türkiye'nin Sovyetlerle 20 yıldır sürdürdüğü dostluk politikasından ayrıldığını ve Almanya'ya yanaşmakta olduğunu söylüyorlardı. Halifax bu raporunda Amerika'nın tutumunu şu sözlerle değerlendiriyordu. Amerikan dışişleri, Almanya'ya Türkiye'den Krom sevkiyatını Türk tutumunun sınanması olarak görüyorlar. 127. FO 371 R 6927 R 6923 40 44. Aynı gün çektiği bir diğer telgrafta ise Halifax, Amerikan dışişlerinin Türkiye'ye hiç iyi gözle bakmadığını ve Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımlar uygulamayı düşündüğünü bildiriyordu. Halifax, Amerika'nın Türkiye'yi yabancılaştıracak eylemlerinin önüne geçmek için elinden geleni yaptığını sözlerine ekliyordu. 128. A.G.E. Ama gene de Türk-Alman Krom Antlaşması Amerika'da Türkiye'nin verdiği bir sözden geri dönüşü olarak algılandı. Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi McMurray, şimdiye dek Türkiye'ye karşı ılımlı tavrını korumuş olmasına rağmen bu aşamada Türk tutumunu eleştirdi. Elçi, Türk yöneticilerini düşüncesizlikle suçladı ve her fırsatta mümkün olan her şeyi koparmak istediklerini söyledi. 129. Langer and Glasson, A.G.E. sayfa 800. Elçi, gelecekteki tüm Amerikan yardımının ön koşulu olarak Türkiye'nin demokratik ülkelerden yana olduğunu açıkça beyan etmesini istedi. Sonunda İngilizler, Türklerin sadakatini elde tutmak için ellerinden geleni yapacaklarına dair Amerikalılara söz verdiler. Amerika, ödünç verme ve kiralama, Land Lease programı dahilinde Türkiye ile doğrudan ilişkilere girmekten yanaydı. Ama İngilizler, Türkiye'ye gidecek Amerikan askeri yardımının da kendileri kanalıyla verilmesi konusunda Amerikan yetkililerini ikna etmeyi başardılar. 130. A.G.E. Bu arada Numan Menemencioğlu, Claudius'a 1943'te 90 bin ve 1944'te 45 bin ton Türk kromu satmayı taahhüt etti. Ama bu satış ancak savaş malzemesi karşılığında gerçekleşecekti. Aynı zamanda bu antlaşmanın İngiltere'yi fazla kaygılandırmayacak bir biçimde gerçekleşmesini de temin etti. 9 Ekim tarihli kabine toplantısında Eden, Claudius Antlaşması'nı şöyle özetledi. Bu durum, Türkiye'nin 1943'te 90 bin tonluk kromu Almanya'ya taahhüt etmesi pek iyi değildi ama bundan çok daha kötüsü de olabilirdi. 131. Cap 65 19 WM 101-41 4. Kabine Tutanakları. Fahir Armağanoğlu'na göre Türk tarafının kullandığı argüman Almanya'dan elde edecekleri silahların içindeki kromun Almanya'ya ham olarak verdikleri kromu büyük ölçüde telafi edeceği yolundaydı. 132. Fahir Armağanoğlu 2. Dünya Harbi'nde Türkiye sayfa 161 SBF dergisi Haziran 1958 cilt 8 no 2. 21. ayrımın sonu sayfa 160.